Ayrım 20, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 182. Vali Pontius Pilatius:
Bütün hayatımızın son yargıdan başka bir şey olmadığını mı söylemek istiyorsun?
Gerçeğe yaklaşıyorsun Bay Vali. Adem'in işlediği günahtan bu yana tarih maddi ve manevi ıstıraplarla akıp gidiyor. Yüzyıllardan beri insanlar birbirlerine zarar vermek için dövüşüp duruyorlar. Kötü kötüyü, yalan yalanı doğuruyor. Bu da şu güneş altında yaşayan ya da yaşamış olanlar için az bir yük sayılmaz. Cennetin kapıları kapanalı beri sayısız belaların kapıları açılmadı mı? Nice nice savaşlar, haksızlıklar, işkenceler, katliamlar, adaletsizlikler ve saldırılara maruz kaldılar. Dünyanın yaratılışından beri evrensel iyiye indirilen bütün bu darbeler, eşyanın tabiatına aykırı olarak işlenen suçlar, herhangi bir son yargının verebileceği cezadan daha mı azdır? Tarihin ilk hedefi, akıl yolunda her şeyi sevgi ve merhametten oluşan ilahi yüceliklere yaklaştırmak değil miydi? Ama insanlar yüzyıllar boyu pek çok sıkıntılar çektiler ve daha çok uzun zaman çekecekler. Çünkü kötülük beldesi sayısız dalgaları olan deniz kadar büyüktür. Öyleyse hayat, cehennemi hayal edilebilen dehşetlerin en büyüğü değil midir?
Pekala Nasıralı İsa, sen bu kötülük tarihini durdurabileceğini sanıyor musun?
Tarihi durdurmak mı? Kimse durduramaz onu. Benim istediğim insanların düşünce ve hareketlerinden kötüyü söküp çıkarmaktır. Benim tek amacım budur.
O zaman tarih de olmayacak.
Hangi tarih? Seni endişelendiren tarihten mi söz ediyorsun? Maalesef o tarihi kolektif hafızadan çıkaramayız. Ama bugün hiçbir zaman olmadığı kadar Tanrı'ya yakın olabiliriz. Senin görüşünü anlıyorum. Fakat gerçek tarih, insanlığın ruh atılımının tarihi henüz yazılmadı.
Şimdilik benim görüşümü, görüş açımı bir yana bırakalım. İnsanları bu amaca nasıl ulaştıracağını sanıyorsun?
Sezarların kudretine hiç ihtiyaç olmayan bir adalet saltanatının kurulacağını ilan ederek.
Bu yeterli olur mu?
Herkes isterse yeterli olur.
İşte bu çok ilginç. Pekala, senin nutkunu dikkatle dinledim Nasıralı. Çok uzak görüşlü olduğunu da söyleyebilirim. Fakat kendinden biraz fazla emin görünmüyor musun? İnsandaki imanın sağlamlığını hayal ediyor ve kalabalığın içgüdülerini unutuyorsun. Sitenin surlarından dışarı çıkar çıkmaz bunu hatırlayacaksın. Hayır, tarihin akışını değiştiremezsin. Bunu kimse yapamaz. Ama yine de bir nokta zihnimi hala meşgul ediyor. Üzerinde ilk defa senin yanacağın bir ateşi niçin tutuşturuyorsun? Sezarlar olmadan evren de olamaz. Birinin kudreti öbürünün itaati şarttır. Senin yeni bir düzen kurma ve yeni bir tarih meydana getirme çabaların boşunadır. Sezarların kendilerine ait ilahları vardır. Onlar senin müstakbel tanrıya da gelecek tanrısı dediğin soyut, belirli konturları olmayan, sonsuz geleceklerde oturan ve ayrım yapmadan herkese ait olan ve demek ki kimseye ait olmayan bir tanrıya tapmazlar. Teneffüs ettiğimiz hava gibi olan bir tanrının değeri nedir ki? Herkese eşit şekilde dağıtılan bir şeyin değeri yoktur ve kimseyi ilgilendirmez. İşte bunun içindir ki Sezarlar dünyayı idare eder ve kanunlarını kabul ettirirler. Yeryüzünde hüküm süren bütün monarklar arasından Yüce Tiberius'a ilahlar ayrıcalık tanımışlardır. Çünkü onun imparatorluğu, yani Roma İmparatorluğu, hepsinden daha büyüktür. Ve ben Tiberius'un himayesinde Yahudi ülkesinde hüküm sürüyorum ve bunu varlığımın amacı sayıyorum. Vicdanım da rahat. Çünkü yenilmez büyüklükteki Roma'ya hizmet etmekten daha büyük şeref yoktur.
Senin durumun bir istisna değil Vali Bey. Herkes ya da hemen hemen herkes iktidar sahibi olmak, başkalarına kendi benzerlerinden bir tek kişi üzerinde olsa bile hükmetmek ister. İşin fena tarafı da bu zaten. Dünyanın böyle kurulduğunu, başka türlü olmadığını söyleyeceksin. Kötü bir şey için her zaman mazeretler bulunur. Ama kudret sahibi olma isteğinin insan türünde ilk uğursuzluğu, ilk felaketi oluşturduğunu pek az kişi düşünür. ve pazarlardaki çöpçü başından en kudretli imparatorlara kadar hepsi yakalanır bu hastalığa. İşte bu fenalık, fenalıkların en büyüğüdür ve insanlık bir gün bunu çok pahalı ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Daha üstün, en üstün olma ve yeni topraklar edinme susamışlığını dindirmek için mücadele eden bütün milletler mahvolup gidecekler, birbirlerini mahvedeceklerdir. Pontius Pilatus sinirli bir şekilde birden sözünü kesti.
Yeter, ben hiçbir şey söylemeden seni dinleyecek müritlerinden, hayranlarından biri değilim. Bu kadar yeter. Krallıkları lafla devirmek kolaydır. İstediğin kehanette bulunabilirsin. Fikirlerin hükümsüz sözler olarak kalacaktır. Dünya her zaman bir kuvvetler topluluğu olmuştur ve bu hiç değişmeyecektir. Kuvvetli zayıfa hükmedecek, gelecekte de kuvvetli olanlar hükmetmeye devam edeceklerdir. Bu değişmez bir kanundur. Gökte parlayan yıldızlar kadar değişmez bir kanun. Onların konumunu kimse değiştiremez. İnsanların kaderi için bunca sıkıntıya katlanmakla ve onları hayatın pahasına kurtarmaya çalışmakla hata ediyorsun. Tapınakta söylenen hiçbir vaaz, hatta göklerde yankılanan hiçbir ses onlara bir şey öğretemez. Çobanın peşinden giden sürü gibi yine Sezarların peşinden gideceklerdir. Yine zenginliği, kuvveti onurlandıracak, yine en acımasız, en otoriter olanı sayacaklardır. Generallere övgüler düzecek, seller gibi kan akan savaşlardan sonra galiplerin zaferini, mağlupların aşağılanmasını kutlayacaklardır. Başka hangi başarılar ruhları böylesine tutuşturabilir? Bundan daha güzeli yoktur ve bunun şöhreti de nesillerden nesillere aktarılacaktır. Ve her zaman bayraklar rüzgarda dalgalanacak ve boru sesleri yankılanacak, kalpler daha hızlı, daha heyecanlı çarpacaktır. Herkes düşman önünde bir adım gerilememek için yemin edecek, millet adına savaşlar kutsal ilan edilecek ve çocuklar vatan düşmanlarına karşı nefret duygusuyla yetiştirileceklerdir. Hepsinin amacı kendi şeflerini mutlu etmek, başkalarının şeflerini mahvetmek, onlara diz çöktürmek ve milletleriyle birlikte onları köle etmek, topraklarını ele geçirmek olacaktır. İnsanlar her zaman bunun için yaşamış, bunun için ölmüşlerdir. Bunlar hayatın tadı ve manasıdır. Ve sen ey nasıralı, sen bunları kabul etmiyor, lanetliyor, yoksul ve zayıflara saygı duyuyorsun. Bütün insanların iyi olmasını istiyorsun. Ama bizim avını kendi yakalayan canlılar olduğumuzu, çatışmadan duramayacağımızı, kan dökme zevkimizin ta içimize işlediğini ve yerleştiğini unutuyorsun. Ne büyük hatalar, yanılgılar içinde olduğunu bir düşün. Zeytin Dağı'na çıkmadan önce bunları düşünmen için son fırsattır bu. Ve sana veda niyetine şunu söyleyeceğim. Bütün kötülüklerin kökünü bizim vazgeçilmez iktidar hırsımızda ararken, milletleri tutsak edip topraklarını zor kullanarak fethetmemizi kınarken, suçunu arttırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Çünkü kuvvete karşı ayaklananlar yine bir kuvvete dayanırlar. Yeni bir dünyanın kurulacağına haber verirken doğrudan doğruya Roma İmparatorluğu'na saldırmış oluyorsun. Hareketimizi kösteklemek, sınırlar aşırı topraklara yayılmamızı engellemek istiyorsun. Yalnız böyle bir tasarı için bile idamı 3 defa hak edersin.
Çok cömertsin, iyi insan. Sanırım bir tek idam bol bol yeter. Golgota'da beni sıcaktan bunalarak beklemelerine rağmen bu tartışmayı biraz daha devam ettirmek isterdim. Bu defa son arzumu tatmin için konuşacağım. Evet vali, güçlülerin elindeki gücün gerçek güç olduğunu anlamış bulunuyorsun. Gerçekten ben de bunu söyledim sana. Başka türde bir güç var ve bu iyinin gücü, iyi güç. Şüphesiz bunu sezmek, anlamak daha zor ama iyilik için mücadelede kanlı savaşlara girişmek kadar cesaret ister. Beni dinle vali bey, beni son dinleyen sen olacaksın ve sana içimi açmak istiyorum. Yalnız şefaat için en ufak bir ricada bulunacağımı sanma.
Zaten şu andan sonra böyle bir şey çok gülünç olur.
Ben de işte onun için önceden söylüyorum ki bu hususta için rahat olsun. Dün gece önce anlamsız sandığım sıkıntılar kapladı ruhumu. Getsemani'de hava pek boğucu değildi, zira hafif bir rüzgar esiyordu tepelerden. Ama rahat edemiyordum. Sıkıntı ve üzüntü bütün vücudumu sarmıştı. Kalbimden ölüm sesleri, yas sesleri çıkıp göğe yükseliyordu sanki. Müritlerim uyanık kalmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama onların yanımda oluşu da bana bir huzur getirmedi. Kader saatinin yaklaştığını, ölümümün kaçınılmaz olduğunu biliyordum. Bu düşünce beni çok korkuttu. Çünkü bir insanın ölmesi onun için dünyanın sonu demektir. Vali İsa'ya onda bir hoşnutsuzluk sezer gibi baktı.
Nasıl olur? Peki öbür dünyadaki hayatını ne yapıyorsun? Hayatın ölümden sonra da devam ettiğini söylemedin mi?
Bir defa daha belli oluyor ki söylentilere çok kapılmışsın. Öbür dünyada ruh tıpkı suların üzerinde kayan gölgeler gibi sessiz dolaşır. O bizim maddi olmayan düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Ama anlaşılması pek güç olan o alemde etten vücudun o boyutlarda var olması mümkün değildir. Orada zaman farklıdır ve o zamanın akışı bizim bildiğimiz zamanın akışına hiç benzemez. Ben sana yeryüzündeki hayattan söz ediyorum. Somut, ölçülebilen bir hayattan. Bu akşam Getsemani'de yitireceğimi sezdiğim hayattan. Herkes tarafından terk edildiğimi hissediyordum. Bir hayalet gibi şurada burada durup dinlenmeden dolaşıyordum. Sanki bu dünyada düşünebilen tek yaratık bendim. Dünyanın üzerinde uçuyorum gibi geldi bana. Orada tek canlı bulamıyordum. Her canlı ölmüştü ve her yer muazzam yangınların külleriyle örtülmüştü. Bütün evren harabeden başka bir şey değildi. Ne ormanlar, ne tarlalar, ne deniz üzerinde gemiler. Hiçbir şey yoktu. Yalnız uzaktan uzağa rüzgara takılmış bir inilti gibi çok zor işitilen bir ses bulunuyordu. Toprağın derinliklerinden çıkarılan madenin yakınması gibi kasvetli bir çan sesi gibi bir vınlama. Ben gökyüzünde ve müthiş bir ön sezinin verdiği korkular içinde süzülüyordum. Kendi kendime dünyanın sonunun geldiğini söyledim. Sınırsız bunalımlar, acılarla kıvranıyordum. Nereye gitmişti bu insanlar ve ben nereye gidecektim? O zaman Tanrı'ya seslendim, ona acı acı yakardım. Herkesi bekleyen kaçınılmaz son demek işte bu, işte kıyamet, işte düşünen yaratıkların sonu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Niçin böyle son bireyine kadar yok oldular? Bütün gelecekleri ve onlardan gelecek nesiller niye tamamen yok oldu? Birden içimde korkunç bir his belirdi. İnsanları sevmemin, onları kurtarmak için kendimi feda etmemin cezasıydı sanki bu. Zalim insanlık kızgınlıktan kendi zehirini akıtıp intihar eden akrep gibi mi mahvolmuştu? Bu korkunç son toplum örgüsünü oluşturan sayısız uyuşmazlıkların sonucu muydu? İnsanların kendi aralarındaki ve imparatorlukların sınırlar üzerindeki anlaşmazlıklarının, fikir uyuşmazlıklarının, hırs ve gururdan gelen anlaşmazlıklarının sonucu muydu? Tepeden tırnağa silahlı sahte şanlarla sarhoş ve körü körüne peşlerinden gelen sadık ordularıyla yapacakları amansız savaşta kazanacakları zafere susamış kudretli sezarların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların sonucu muydu? Yeryüzünde insanların varoluşlarını anlatan kitabın son sayfası böylece kapanmış ve onlar ilahi lütuf olan aklı da beraberlerinde götürmüşlerdi mezarlarına. Tanrım, onlara niçin akıl ve konuşma kabiliyeti verdin? Birden ıssızlaşan, sessizleşen evrende böyle inliyor, gözyaşı döküyordum. Kaderimi lanetliyor ve şöyle sesleniyordum Tanrı'ya. Merhametinden dolayı senin kendi elinle yapmayacağın bir şeyi insan kendi kendisine yaptı. Evet vali, bilesin ki dünyanın sonu gelecekse bu benim yüzümden olmayacak. Kışkırtılan kızgın unsurlar yüzünden de olmayacak. Size özgü iç savaşlar, büyük savaşlar yüzünden gelecek dünyanın sonu. Sizlerle o meşhur zaferlerin arası kin ve düşmanlık doludur. Dünyanın sonu işte bunun için gelecektir. Ama sen, kudret seni kör ettiği için bu zaferlere çok değer veriyorsun. İsa derin bir nefes aldıktan sonra konuşmaya devam etti. Geçen gece babamın bana gösterdiği görüntüler işte bunlardı. O gece gözümü kırpmadan dua ederek ruhumu güçlendirdikten sonra bunları müritlerime açıklamak istedim. Ama tam işte o sırada büyük bir kalabalık göründü. Yahuda da onlarla beraberdi. Bana yaklaştı, soğuk dudaklarını yüzüme değdirdi ve şöyle dedi. Sevin üstadım, sevin. Daha önce kendisiyle gelenlere öpeceği kişiyi yakalamalarını söylemişti. Ve onlar da beni yakaladılar. Ve işte karşındayım Romalı vali. Kolgota tepesine gitmem gerektiğini biliyorum. Bana nazik davrandı ve ben ölmeden önce Getsemani'de gördüklerimi birine anlatabildiğim, duyurabildiğim için mutluyum.
Bütün bu saçmalıklara inandığımı mı sanıyorsun?
Bu seni ilgilendirir vali bey. İnanır ya da inanmazsın. İnanmamış olman mümkündür. Çünkü birbirimizden çok farklıyız. Ama beni sonuna kadar dinledin, hiçbir şey işitmediğini söyleyemezsin. Söylediklerim üzerinde düşünmeden de edemezsin. Ben de bu son vahyin benimle beraber kaybolmayacağını bilerek teselli bulacağım. Artık vicdanım rahat.
Söyle bana Nasıralı, pazar yerlerinde hiç kışkırtıcılık yapmadığından emin misin?
Hiç yapmadım. Niçin sordun?
Oynadığın oyunu anlamıyorum. İşkence ile gerçekten alay ediyor ve hiç korku duymuyor musun? Senin için bunları söylemek, seni dinleyecek birinin bulunup bulunmaması bu kadar önemli mi? Madem ki öleceksin, neye yarayacak bunlar? Bu bir övüngeçlik, hiç yararı olmayan bir serap değil midir?
Öyle deme, asla övünme değil. Ölümün eşiğinde söylenmiş düşünceler doğrudan Tanrı'ya ulaşır. Başka yaratıklardan üstün yarattığı bir kimsenin ölmek üzereyken ne düşündüğü onun için önemlidir. Son düşünceler saf, samimi, riyadan uzak olur. Herkesin gerçeği yalnız onlardadır. Hayır, seni temin ederim ki oyun oynadığımı sanıyorsan yanılıyorsun. Çocukluğumda oynadım. Ama o kadar işkenceden korkup korkmadığıma gelince bunu saklamaya hiç gerek görmüyorum. Sana daha önce de söylediğim gibi acı çekmekten korkuyorum, çok korkuyorum. Ve Tanrı'ya, Rahim ve Rahman olan babama, bana acılara dayanma gücü vermesi, bir hayvan gibi bağırmamı önlemesi, beni bu utançtan esirgemesi için dua ediyorum. Evet, gördüğün gibi artık hazırım. Senden beni burada daha fazla tutmamanı rica ediyorum. Vakit geldi.
Pekala, Golgota tepesine gideceksin. Bana bir de kaç yaşında olduğunu söyler misin Nasıralı?
33 yaşındayım.
Ne kadar gençsin. Benden 20 yaş daha küçüksün dedi vali acıma ifadesiyle başını sallayarak. Sonra düşünceli bir tonla devam etti. Bildiğime göre evli değilsin. Arkanda yetimler bırakmayacağını bileceğiz.
Vali bir an durakladı. Bir şey daha soracaktı ama fikrini değiştirerek susmayı tercih etti. Susmakla da iyi etti. İsa'ya bir kadınla yatıp yatmadığını sormak istemişti çünkü bu soru onu mahcup ederdi. Onun çapında bir adamın böyle basit bir merakı olmamalıydı. İsa'ya bir göz atınca yüzünün ifadesinden dile getirmediği soruyu tahmin ettiğini anlamıştı ve sorulsaydı cevap vermeyeceği kesindi. Parlak gözleri birden kararmış, içe kapanmışlık belirten bir ifade almıştı. Çok sakin görünüyor ama içinde ne müthiş bir kuvvet var diye düşündü vali. Sonra ayağını tekrar düşen sandalına soktu, aklından geçen asıl soruymuş gibi başka bir soru sordu.
Pekala, galiba sen terk edilmiş bir çocuk imişsin.
İsa güzel parlak dişlerini göstererek alaylı bir şekilde gülümsedi. Bir anlamda öyle sayılır.
Doğru mu yanlış mı?
Doğru. Pontius Pilatus'un sesindeki öfkeyi anlamıştı. Çünkü bu gibi ayrıntılarda bir Roma valisini ilgilendirecek şeyler olamazdı. Devam etti. Evet, bir çeşit terk edilme. İlahi babam tarafından kutsal ruh aracılığıyla anneme emanet edildim.
İyi, yakında bu gibi saçmalıklarla kimse başını ağrıtmayacak dedi vali yorgun bir sesle. Bari bana seni dünyaya getiren kadının kim olduğunu söyle.
Adı Meryem'dir, Celil'e de oturuyor. Bugün tam vaktinde geleceğini hissediyorum. Bütün gece yol yürüdü, biliyorum bunu.
Vali bu akıl hastası ile sürdürdüğü uzun konuşmayı noktalamak ister gibi, oğlunun akıbetine hiç de sevinmeyecek dedi.
Kalktı, Beyaz ihramlı uzun silüeti kemerlerin altında pek heybetli görünüyordu. Son defa geniş suratını ve ciddi bakışlarını Nasıralı'ya çevirdi.
''Pekala, her şeyin kurallara uygun olması için karar zaptını yazabiliriz. Baba adı neydi?'' ''Yusuf, ana adı Meryem. Doğum yeri Nasıra. 33 yaşında, evli değil, çocukları yok. Vaazlarıyla halkı isyana kışkırttığına, Kudüs tapınağını yıkma tehdidinde bulunduğuna ve onun yerine 3 gün içinde bir başkasını yapmak istediğine, Yahudilerin kralı olduğunu iddia ettiğine kanaat getirildi. İşte kısaca senin kimliğin.''
''Artık benden söz etmeyelim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Pontius Pilatus, adın tarihe geçecek.'' dedi İsa sert bir şekilde, gözlerinin içine bakarak ve hiç silinmeyecek.
''Haydi canım,'' dedi vali. Bu kehanet hoşuna gitmişti ama birden sesinin tonunu değiştirip ciddileşti. ''Tarihe geçip orada kalacak olan büyük imparator Tiberius'tur. Adı var olsun. Bana gelince ben onun sadık temsilcilerinden sadece biriyim, başka bir şey değil.''
''Yine de yüzyıllar boyu anılacak olan sensin Pontius Pilatus,'' dedi Golgota yolcusu.
Ve o kuş, kartal ya da çaylak sabahtan beri bir şeyler bekler gibi sarayın üzerinde süzüldükten sonra yavaşça Golgota tepesine yönelmişti. Kalabalık bir atlı muhafız grubu da Yahudiye valisinin bizzat yargıladığı ve bunun için uzun zaman ayırdığı mahkumu tehlikeli bir cani imiş gibi elleri bağlı olarak oraya götürüyordu. Pontius Pilatus korkuyla karışık bir şaşkınlıkla terasta öylece duruyor, konvoya refakat etmek istercesine o tarafa yönelen o garip kuşa bakıyordu.
''Bunun neye işaret olduğunu merak ediyorum doğrusu.'' diye mırıldandı endişe içinde.
20. Ayrımın sonu. Sayfa 191.